Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Bugün 22 Ocak 2015 Perşembe. Dış politika gündeminin nabzını tutan yeni bir dünya gündemi programında daha beraberiz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, dış politika açısından yoğun bir haftayı geride bırakmak üzeriz. Hiç kuşkusuz günün en sıcak haberi Somali'den geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki Somali ziyareti öncesi Mogadişu'daki Türk heyetinin kaldığı otelin önünde bombalı saldırı düzenlendi. El-Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütünün üstlendiği saldırıda bir Türk hafif şekilde yaralanırken iki saldırgan 5 kişinin öldüğü belirtildi. Dışişleri Erdoğan'ın ziyaretinin şu aşamada iptalinin söz konusu olmadığını açıkladı. Saldırının detaylarını konuşacağız. Fransa'nın başkenti Paris'teki saldırının yankıları da sürüyor. Charlie Hebdo saldırısı sonrası Batı ile İslam dünyası arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceği sorusu gündemi en çok meşgul eden konulardan biri olmayı sürdürüyor. Önümüzdeki süreçte Doğu ile Batı arasındaki ilişkiler nasıl seyredecek? Batılı siyasi liderleri ve entelektüellerinin İslam'a ilişkin ılımlı mesajlarını nasıl okumak gerekiyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin toplantısında Batı dünyasına yönelik mesajları Avrupa'da makez bulabilecek mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın geleneksel ulusa sesleniş konuşmasında Müslümanların incitici şekilde tek tipleştirilmesini reddetmeye devam ediyoruz açıklamasını nasıl okumak gerekiyor? Evet, tüm bu soruların cevaplarının yanı sıra haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendireceğimiz Dünya Gündemi programı başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler yeniden merhaba. Günün en sıcak haberi hiç kuşkusuz Somali'den geldi. Şu an Etiyopya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk heyetinin kaldığı otelin önünde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı Erdoğan Etiyopya'dan Somali'ye geçmeden önce gerçekleşti. Başkent Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen saldırı Türk heyetinin kaldığı otelin önünde gerçekleşti. Saldırıyı Eş-Şebab örgütünün üstlendiği belirtiliyor. Saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada patlamanın otelin kontrol noktasında meydana geldiği belirtildi. Saldırının detaylarını programımızın ikinci bölümünde konuşacağız. İlk bölümümüzde Charlie Hebdo saldırısı sonrası Doğu ile Batı arasındaki siyasi konjonktürü değerlendirmek istiyoruz. Malum saldırının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen yankıları hala sürüyor. Saldırı sonrası İslam dünyası ile Batı arasındaki ilişkilerin nasıl seyredeceği sorusu şu sıralar en çok konuşulan konuların başında geliyor. Kimi batılı siyasilerin ve entelektüellerin İslam dini hakkındaki ılımlı mesajları bir hayli dikkat çekiciydi. Mesela Almanya Başbakanı Angela Merkel'in İslam'ın da Hristiyanlık ve Yahudilik gibi Almanya'ya ait olduğunu belirtmesi önemliydi. Merkel, Almanya'da Müslümanların dışlanamayacağını ve genel bir şüphe altında bulunamayacaklarını açıkladı. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama geleneksel ulusa sesleniş konuşmasında Müslümanların incitici şekilde tek tipleştirilmesini reddetmeye devam ediyoruz dedi. Batılı siyasilerin yanı sıra pek çok batılı entelektüel de İslam diniyle terörizm arasında bir mesafe konulması gerektiğine vurgu yaptılar. Tüm bu ılımlı mesajları nasıl okumak gerekiyor? Batı dünyası yaptığı hatadan geri adım mı atacak? Yoksa tüm bu açıklamalar ifadeden öteye geçmeyecek mi? Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği toplantısında hem İslam hem de Batı dünyasına yönelik önemli mesajları vardı. Erdoğan, Batı da artık bu şiddet sarmalındaki rolünü görmeli, analiz etmeli, anlamalı ve öz eleştirisini yapmalıdır dedi. Erdoğan'ın bu çok önemli mesajlarından birkaç satırı sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanları karikatür çizdiler diye katletmek ne kadar terörse, insanların kutsallarına saldırmak, insanları galeyana getirecek, tahrik edecek eylemler yapmak da en az o kadar terördür dedi. Silahlı terör kadar ifade özgürlüğü maskesi altında yürütülen teröre karşı insanlık gerekli tepkiyi göstermelidir dedi. İslam dünyasının yönetici ve münevverlerinin de öz eleştiri yapması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, bizim öz eleştiri metodumuzu başkaları değil ancak hep beraber biz belirleriz. Biz belirlemek zorundayız. Teröristler ve terör örgütleri İslam coğrafyası ve Müslümanların asla ve asla temsilcisi ve sözcüsü değildir ve hiçbir zamanda olmayacaktır dedi. Son zamanlarda İslamofobi Batı'dan nasıl gelişiyor diye soran Erdoğan, Batı'da camilerimize Nazilerin son dönemdeki temsilcileri gamalı haçlar, hayvan resimleri çizerek orada Müslümanları hakaret ediyor, kundaklıyorlar, yakıyorlar. Bunlar artık tahrik değil de nedir? Yine biz Müslümanız diyenler de aynı şekilde gidip kiliseleri yakmaya başlıyor. İfade özgürlüğü her şeyi yapabilme, yazabilme, çizebilme özgürlüğü değildir diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ifade özgürlüğü kutsal değerlere saygısızlık hakkını hiç kimseye tanımaz. İfade özgürlüğü bahanesinin arkasına saklanarak İslam peygamberini resmeden çirkin karikatürler çizenler aslında ne yaptıklarını, kimi nasıl incittiklerini, nasıl provokasyonların fitilini ateşlediklerini görmek zorundadır. Aslında bunu da biliyorlar. Musevilerin rencide olmasını ya da antisemit yaftasına maruz kalma korkusunu hesaba katarak dikkatli davrananlar, aynı şekilde İslam peygamberine ve tüm Müslümanlara karşı bu hassasiyeti gözetmekle sorumludur. Çünkü o da tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir ifadelerini kullandı. Gerek batılı siyasilerin ve entelektüellerin mesajları, gerekse Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem İslam hem de Batı dünyasına yönelik dün verdiği mesajlar çerçevesinde Charlie Hebdo saldırısı sonrası ortaya çıkan konjonktürü ve bu bağlamda gündeme gelen soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Konuğumuz SETA dış politika araştırmacısı, akademisyen, yazar Veysel Kurtbey olacak. Veysel Bey, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz yapacağınız katkılardan dolayı. Veysel Bey, Charlie Hebdo saldırısı sonrası Batı ile İslam dünyası arasındaki ilişkilerin nasıl şekilleneceği sorusu şu günlerde en çok konuşulan meselelerden biri. Sizinle mevcut güncel gelişmelerin ışığı altında Doğu Batı arasındaki ilişkilerin seyrini konuşmak istiyoruz ama önce dilerseniz Charlie Hebdo saldırısını düzenleyenlerin ya da bu saldırının arkasında kim varsa bir üst aklın hedefine ulaşıp ulaşmadığını sorumuzla başlayalım. Ne dersiniz? Hedefine ulaşmış bir eylem mi, bir saldırı mı?
Muhtemelen bu saldırının ana hedeflerinden bir tanesi, benim tahminim odur ki 11 Eylül'den sonra İslam'la Batı ilişkilerini germek ve tekrar 11 Eylül sonrası oluşan siyasi ortamın, savaş ortamının tekrar sahneye konulmasını gerçekleştirmeye yönelik olduğunu düşünüyorum. 11 Eylül sonrasında hatırlayacağımız üzere Amerikan Başkanı George Bush bir savaş doktrini ilan edip ve ya bizdensiniz veyahut da karşıdan şeklinde veyahut da düşmanımızsınız şeklinde özetlenebilecek bir politika ortaya koymuştu. Ve ondan sonra gelişen olayları hepimiz hatırlıyoruz. Önce Afganistan, ondan sonra Irak saldırısı. Milyonlarca insanın, milyonlarca Müslümanın hayatına mal olmuştu. Ve bu durum özellikle Amerika, genelde ise Batı, ki saldırıların birçoğu sadece Amerika tarafından değil, bir batılı koalisyon tarafından gerçekleştirilmişti. Ve bu sadece ilişkilerin siyasi askeri anlamda gerilmesini değil, daha sosyal tabanla da ilişkilerin getirilmesini beraberinde getirmişti. Ve çok daha önemlisi, bütün bu siyasi atmosfer Charlie Hebdo saldırısına giden süreci beslemişti bana sorarsanız. Çünkü o tarihe kadar işte hani bugün terörizm olarak adlandırdıkları yapılar, yapıların sahip olduğu ekonomik güç, sahip olduğu insan gücü, sahip olduğu askeri güç çok çok zayıftı. Bugün ise geldiğimiz noktada o terör olarak adlandırdıkları grupların sayısında, sahip oldukları ekonomik güçte, askeri kapasitede çok önemli mesafeler kat ettiklerini görüyoruz. Charlie Hebdo saldırısından sonra ise gerek siyasi liderlerin, batılı siyasi liderlerin daha dikkatli bir dil kullanmaları, gerekse de Müslüman siyasi liderlerin Fransa'ya taziyelerini iletmeleri, Türkiye Başbakanı'nın oraya katılmış olması, az önce bahsettiğimiz o hedefi, yani temel olarak eğer böyle bir şey hedeflendiyse, ki ben bunu düşünüyorum, İslam'la Batı ilişkilerini, Batılı ülkelerle Müslüman ülkelerin ilişkilerini tekrar germek ve bir savaş atmosferi yaratma hedefini şimdilik dindirmişe benziyor. Dolayısıyla bu hedefin gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Evet.
Şimdi siz de altını çizdiniz, bu siyasi liderlerin, batılı siyasi liderlerin ve entelektüellerin İslam'la alakalı değerlendirmelerinde nispi bir yumuşama söz konusu. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Ben şuna bağlıyorum doğrusunu isterseniz. Birincisi, bu batılı ülkelerin İslam ülkeleriyle sahip olduğu çok büyük ekonomik ilişkiler var. Birincisi bu. İkincisi ve daha önemlisi, 11 Eylül'den sonra kullanılan o düşmanca dilin, oluşturulan siyasi atmosferin kendilerine de çok büyük maliyetin olduğu ortaya çıktı. Yani milyonlarca Müslüman öldü, Afganistan işgal edildi, Irak yerle bir edildi vesaire. Fakat bunun batılı ülkelere de çok büyük maliyetleri oldu. Artık maliyet öyle bir noktaya geldi ki sadece ekonomik bir maliyetten bahsetmiyorum. Yani gidip bu ülkeleri işgal etmenin maliyetinden bahsetmiyorum. Bunun ekonomik maliyetini bir şekilde muhtemelen başka ülkelerin petrol kaynaklarından finanse ettiler. Ve fakat olayın daha siyasi ve sosyal boyutuna geldiğimizde terör olarak adlandırdıkları grubun Orta Doğu'nun dışına taşarak kendi ülkelerinde harekete geçtiklerini ve hatta artık kendi vatandaşların Charlie Hebdo saldırısı örneğinde baktığımızda kendi ülke vatandaşlarının bu ülkeleri, batılı ülkeleri vurmaya başladığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bu oldukça yüksek bir maliyet. Muhtemelen bunu görmüş olduklarından dolayı daha dikkatli bir dil kullanma ihtiyacı hissettiler. Çünkü ne kadar sert bir dil ve ne kadar düşmanca bir dil kullanırlarsa bu tür saldırıların daha da artacağını, bu tür saldırıların daha da provoke edileceğini görmüş olduklarını düşünüyorum. Evet. Fakat bana sorarsanız bu siyasi liderlerin sahip olduğu bu dikkat, kullandıkları bu dil olumlu bir şey fakat yeterli bir şey değil. Çünkü iş daha alt seviyeye, daha toplumsal düzeye geldiğinde batılı bazı entelektüellerin ve batılı bazı kesimlerin, toplumsal kesimlerin hala özgürlük adı altında benzer söylemleri devam ettirdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla burada siyasi liderlere düşen önemli bir şey daha var. Sadece İslam dünyasına yönelik söyledikleri, taşıdıkları mesajlarda değil, bu kesimlere de yani batılı bu toplumsal kesimlere karşı da bence o söylemleri de daha da yumuşatmaya yönelik politika izlemek durumundalar.
Evet. Veysel Bey, şimdi Recep Tayyip Erdoğan Bey'in İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği toplantısında hem İslam dünyasına hem de Batı dünyasına yönelik önemli mesajları vardı. Bugünkü gazeteleri de yansıdı. Evet. Mesela Batı artık bu şiddet sarmalındaki rolünü görmeli, analiz etmeli, anlamalı ve öz eleştirisini yapmalıdır şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Sizce Sayın Erdoğan'ın mesajları Batı dünyasında makis bulabilir mi? Yani bu şu anlamda da söylüyorum. Yani Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür, İslam dünyası neden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'de neden temsil edilmiyor şeklinde eleştirileri. Bu anlamda yani yaşanacak önümüzdeki süreçte uluslararası toplumun gündemine gelebileceğini düşünüyor musunuz?
Yani zaman zaman geliyor. Öncelikle bu çağrının, bu tespitin çok önemli ve isabetli bir tespit olduğunu ifade etmek gerekiyor. Bu terör olarak adlandırdıkları gruplar durduk yerde çıkmadı. Yani tarihin işte sürekli, tarihin akışı içerisinde sürekli var olan ve sürekli eylem gerçekleştiren gruplar değil bunlar. Belirli siyasi ve ekonomik şartlar altında, belirli siyasi ve ekonomik atmosferde ortaya çıkan, güçlenen, zayıflanan yapılar bunlar. Ve dolayısıyla az önce de ifade ettiğim gibi diyelim ki en fazla güçlendikleri dönem 11 Eylül sonrasında Amerika'nın Afganistan ve Irak'ı işgal etmeleriyle başladı. İşte Suriye'de Esed rejiminin devam etmesi bu işin şeklini biraz daha değiştirip diyelim ki DAEŞ'e evrilmelerine neden oldu. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın buradaki tespiti batılı ülkelerin de bu tür örgütlerin oluşmasında ve güçlenmesinde önemli bir role sahip olduklarını, bu tabii ki yani terörü besledikleri, bilinçli bir şekilde besledikleri anlamına gelmez. Tam tersi, terörün beslendiği koşullara ilişkin herhangi bir müdahalede bulunmamaları ve hatta kendi çıkarlarını devam ettirmek için bu şartların da bir nebze bir şekilde devam etmelerini edebildiklerini, bu şartların devam etmesi için herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla eğer hem Müslümanların batılı ülkelerdeki, genel anlamda yabancıların ve fakat özellikle Müslümanların batılı ülkelerdeki entegrasyonu ve fakat daha makro ölçekte Müslümanların siyasi sistemdeki temsili, işte Birleşmiş Milletler'deki temsili vesaire artırılırsa, biraz daha çoğalırsa ben bu tür ilişki, diyelim ki İslam-Batı ilişkilerinin daha yumuşayacağını, siyasi atmosferin bu anlamda da yumuşayacağını ve dolayısıyla bu örgütlerin bu kadar radikalleşmeyeceğini ifade edebilir.
Evet. Şimdi Charlie Hebdo saldırısı sonrası kimi analizlerde Paris saldırılarının üzücü olduğu ama Türk dış politikası açısından bazı fırsatları ve görevleri de beraberinde getirdiği yönünde analizler yapıldı. Türkiye'nin medeniyetler arası diyalog ve işbirliğinde önemli katkılar sunabileceği belirtiyor. Bu bağlamda medeniyetler arası gerilimi düşürmede Türkiye'ye ve İslam dünyasına ne gibi görevler düşüyor veya da Türkiye'ye ne gibi katkı sağlayabilir?
Şimdi Türkiye sahip olduğu tarihsel birikim ve sahip olduğu tarihsel arka plan itibariyle bir anlamda Osmanlı'nın ve daha genel ifadeyle diyelim ki İslam kültürünün bir parçası olan bir ülke. Öte yandan belirli bir dereceye kadar modernleşme, batılı anlamda bir modernleşmeyi de gerçekleştirmiş, böylesine bir süreci yaşamış olan bir ülke. Dolayısıyla Türkiye hem sahip olduğu siyasi tecrübe, hem de sahip olduğu toplumsal taban diyelim, hem İslam hem de Batı'dan beslenen ve dolayısıyla her iki tarafa da hitap edebilen merkezi bir ülke aslında Türkiye. Dolayısıyla bu anlamda gerilen ilişkilerin eğer gerektiğinde çok somut olaylar nezdinde, diyelim ki arabuluculuk gerekirse arabuluculuk ve fakat daha makro düzeyde, diyelim ki Türkiye'nin artık model ülke olmasından filan bahsetmeyeceğiz tabii ki, ama batılı ülkelerin İslam ülkelerine yaklaşımını da etkileyebilecek, diğer Müslüman ülkelerin de batılı ülkelerine de yaklaşımını etkileyebilecek bir ülke olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla Ahmet Davutoğlu'nun ziyareti, yani o yürüyüşe katılması da bu anlamda bir sembolik bir anlam taşıyordu bana sorarsanız.
Evet. Şimdi ABD Başkanı Obama'nın geleneksel ulusal sesleniş konuşmasında en çok ön plana çıkartılan ifadesi, Türk medyasında en azından, Müslümanların incitici şekilde tek tipleştirilmesini reddetmeye devam ediyoruz tarzında bir ifadesi oldu. Siz nasıl okudunuz Obama'nın İslam dünyasına ilişkin bu mesajını?
Aslında tabii ki önemli bir mesaj. Çünkü Charlie Hebdo saldırısından sonra baktığımızda genel hava, bu saldırıdan dolayı bütün Müslümanların neredeyse suçlandığına ve bütün Müslümanların adeta özür dilenmeye davet edildiğine şahit olmuştuk. Yani daha önce işte diyelim ki 95 yılında Amerika'da, Oklahoma'da iki Amerikalı tarafından işte 260 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir saldırı gerçekleştirilmişti. Çok daha yakın bir tarihte işte Breivik saldırısına şahit oldu Avrupa. Ve fakat hiç kimse çıkıp bütün Hristiyanları, bütün beyazları bu saldırıyı lanetlemeye, bu saldırının bir parçasıymış gibi bir algı yaratmak için bir şey yapılmadı. Fakat burada tamamen Fransa'da doğmuş, büyümüş, Fransa'da eğitim görmüş, Fransa'nın siyasi, ekonomik ve toplumsal koşulları içerisinde yetişmiş 3-4 kişilik bir grubun yaptığı saldırıdan dolayı Müslümanların sorumlu tutulması, Müslümanların özür dilenmeye çağrılması çok çok incitici bir yaklaşımdı. Dolayısıyla Obama'nın buradaki çağrısı, yaklaşımını ben çok olumlu karşılıyorum. Fakat bu çağrı sadece bir çağrı olarak kalmamalı bence. Bu çağrı batılı ülkelerin, Amerika'nın ve diğer batılı ülkelerin siyasetine yansımalı. Az önce ifade ettiğim gibi toplumsal düzeyde oluşan İslamofobik duyguların, oluşan İslamofobik yaklaşımların bir şekilde azaltılması için yeni bir politika üretimine de dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum.
Evet Veysel Bey, vaktinizi alıyoruz ama sizi bulmuşken Yemen konusu da önemli bir gündem maddesi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyaretine başladığı günde hemen hemen Yemen'de tam anlamıyla bir İran darbesi yaşandı. İran'ın desteklediği Şii Ensarullah hareketi Cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçirdiği başkent dahil ülkenin kritik noktalarını kontrolleri altına aldılar. Yemen'deki bu yeni tablonun bölge dengeler açısından ne anlam ifade ediyor sorumuzla isterseniz mülakatımızı sonlandıralım. Çünkü Charlie Hebdo saldırısını Yemen El-Kaide'sinin üstlenmesini de göz önüne alınarak nasıl bir değerlendirme yapılabilir?
Doğrusunu isterseniz Charlie Hebdo saldırısıyla Yemen'deki olaylar arasında doğrudan bir bağlantı kurulmasını çok doğru bulmuyorum. Evet. Bunun daha kendi kontekstinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Özellikle Arap Baharı dediğimiz süreçte bir değişim süreci başlamıştı ve fakat bu değişim sürecine karşı olan statükocularla, yani çok karikatürize ederek söyleyeceksek statükocularla değişimden yana olanlar şeklinde iki şey ortaya çıkmıştı. İki grup, iki taraf ortaya çıkmıştı. Ve fakat bunun altında da ülkelerin içerisinde yaşanan güç mücadeleleri söz konusuydu. Ancak süreç öyle bir noktaya geldi ki maalesef bizim proxy war, yani vekalet savaşları olarak adlandırıldığımız bir noktaya gelindi. Ve bugün biraz sert bir ifade olacak farkındayım ama maalesef sürecin radikal Suud'la radikal İran görüşlerinin katıştığı bir noktaya evrilmiş durumda. Bunu Yemen üzerinden değerlendirecek olursak, bu Husiler dediğimiz grup, bu Ensarullah dediğimiz grup henüz birkaç sene öncesine kadar sadece Yemen'in çöl bölgelerinde var olabilen ve burada gerilla savaşları yürütebilen, yani rejime karşı ve fakat özellikle Suudilerin desteklediği El-Kaide gruplarına karşı varlık gösterebilen bir gruptu. Fakat maalesef az önce bahsettiğim bu vekalet savaşları dolayısıyla ülkeler doğrudan kendileri bir savaşa müdahil olmayarak adeta vekil gruplar üzerinden kendi çıkarlarını maksimize etme yolunu tercih ettiler. Ve bugün Yemen'de yaşanan hadise bir nevi böyle bir hadise. Yani İran'ın desteklediği Husiler, Suudilerin desteklediği El-Kaide gruplarına karşı, önce bu gruplara karşı ve ondan sonra merkezi yönetime karşı bir tırnak içinde başarı elde ederek yönetimi ele geçirmek üzereler. Aslında Yemen'in şöyle çok İslam dünyası açısından olumlu bir tarafı var. Bunların sahip olduğu toplumsal taban Zeydiler olarak adlandırılan toplumsal taban ve Zeydiler Sünnilere en yakın Şiiler olarak adlandırılabiliyor. Evet. Yani bu Sünni ve Şii gruplar arasındaki oluşan mezhep çatışmasının, belki mezhep çatışmasını yumuşatabilecek ve orada adeta bir bu çatışmayı en aza indirebilecek bir şeye sahip. Çünkü bir yanıyla Sünni dünyaya yakınlar ve fakat Şii olmalarına rağmen Sünni dünyaya yakınlar. Bu özellikleri dolayısıyla körüklenmeye çalışılan mezhep çatışmasını dediğim gibi yumuşatmak için oldukça önemli bir imkandı. Ve fakat işin içine çok daha başka, yani dışarıdan güçler maalesef dahil olunca çatışma alevlenmiş durumda ve sahip olunan bu imkan da berhava edilmiş görünüyor.
Evet. SETA dış politika araştırmacısı Sayın Veysel Kurt Bey'e çok teşekkür ediyoruz yaptığı katkılardan dolayı.
Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar.
SETA dış politika araştırmacısı akademisyen yazar Veysel Kurt Bey'in Yemen'deki gelişmeler ilişkin değerlendirmelerin ardından dilerseniz son dönemde Yemen'de neler olup bitiyor şöyle bir hatırlayalım. Paris saldırılarını gerçekleştiren Kuvaşi kardeşlerin Yemen El-Kaidesi adına hareket ettiklerini açıklamasından sonra gözlerin çevrildiği ülkede son bir hafta içerisinde gerçekleşen gelişmeler uluslararası siyasi analizlere İran darbesi olarak yansıdı. Devlet Başkanı Abdurrah Mansur Hadi'yi konutunda ev hapsine alan İran yanlısı Husi militanlar dün yönetime anlaşma dikte ettiler. Riyad ve Tahran'ın bölgesel rekabetine sahne olan Yemen'de İran yanlısı Şii Ensarullah hareketi dün başkent San'a'da dahil iki kent dışında tüm ülkede kontrolü ele geçirmiş bulunuyor. Husiler Riyad destekli devlet başkanı Hadi'yi de ev hapsine almışlardı. Gün boyu süren pazarlıklar sonucu Hadi Husilerin taleplerini kabul etmek zorunda kaldı. Husilerin siyasi taleplerinin çoğu kabul edilmiş görünüyor. Anlaşma, anayasa taslağında değişikliğe gidilmesi, barış ve ulusal ortaklık anlaşmasının uygulamaya geçirilmesi ve güvenlik zafiyetinin giderilmesi konularında maddeler içeriyor. Öte yandan Husilerin silahla anlaşma dikte etmesine Batı dünyasından da dün de kayda değer bir tepki gelmedi. Günlük basın toplantısında Hadi'nin meşru otorite olduğunu yineleyen ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Husilere yönelik cılız tepkisi dikkat çekti. Analistlere göre El-Kaide ve Yemen İhvanı İslah Partisi'ne de savaş açan Husilere Batı dünyası sessiz kalarak destek veriyor. Yemen'in kuzeyinde etkin olan Şii Husi hareketi ülke nüfusunun üçte birini oluşturuyor. Husiler Sünni iktidarın azınlıkları dışladığını iddia ederek daha fazla hak ve özerklik için 2004'ten beri ordu güçleriyle çatışıyor. Sık sık tırmanan gerginlik son iki haftadır şiddetli çatışmalara dönüşmüş ve Husiler başkentteki etkinliğini artırmıştı. Husi militanların dün Mağrib kentine yakın bir bölgedeki askeri birliği de kuşattığı belirtiliyor. Mağribli aşiretler ise Husilere karşı orduya destek vereceklerini açıkladı. Suudi Arabistan tarafından desteklendiği iddia edilen Sünni kabilelerin kontrolündeki Mağrib, ülkenin sahip olduğu doğal gaz ve petrol yataklarına ulaşmak için kritik bir konumda bulunuyor. Zengin yataklara ve santrallere sahip olabilmek için bu kabileleri saf dışı etmek gerektiği belirtiliyor. Öte yandan El Cezire, Yemen'in devrik lideri Ali Abdullah Salih ile ülkenin başkentini ele geçiren İsyancıların lider arasındaki bir konuşmanın ses kaydını ele geçirdi. Salih'in Şii isyancıların siyasi ve askeri manevralarını koordine ettiği anlaşılıyor. Ali Abdullah Salih ile Husilerin lideri Abdülvahid Ebu Ras arasındaki görüşmenin tarihi Ekim 2014, yani Husilerin San'a'yı ele geçirmesinden yaklaşık bir ay sonra. Ses kaydı Salih'in Husilerin siyasi ve askeri adımlarını koordine ettiğini gösteriyor. Salih kayıtta Yemen hükümetinin başına gelebilecek isimleri öneriyor. Salih şu andaki Yemen Cumhurbaşkanı oğlu Celal Mansur Hadi'ye de San'a'da Husilere karşı bombalı bir saldırı düzenlemekle suçlanıyor. Ülkeyi 33 yıl yöneten Ali Abdullah Salih protesto gösterilerinin ardından Kasım 2011'de görevden ayrılmıştı. Ocak 2012'de de Yemen parlamentosu Salih'e dokunulmazlık tanıyan yasayı onaylamıştı. Salih'in görevini yardımcısı Mansur Hadi devralmıştı. Ali Abdullah Salih, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın işgal edilmesinin ardından erken seçim çağrısı yapmış, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçiminin siyasi krizin çözülmesine yardımcı olacağı savunulmuştu. Sevgili dinleyenler, bu arada Amerika Birleşik Devletleri ve İran yanlısı melez duruşuyla dikkat çeken El Monitor haber sitesinde Alex Vatanka ismiyle yayınlanan makalede oldukça dikkat çekici bir değerlendirme yapılıyor. Makalede İran ve Suudi Arabistan'ın birlikte savaşacağı ortak düşman bulduğunu ve bunun Müslüman kardeşlerin Yemen'deki temsilcisi İslah Partisi olduğu ileri sürülüyor. İslah Partisi'nin Suudi güvenliğine tehdit olduğunu iddia eden yazar, İran'la işbirliğine girmesi gerektiğini tavsiye ediyor. Riyad'a İran destekli Husileri bırak, İhvan'la savaş aklını verdiğini belirtiyor. Bu arada İran dini lideri Ali Hamenei'nin üst düzey güvenlik danışmanı Ali Şemhani, İran'ın Riyad Büyükelçisi Hüseyin Sadık'ı ile görüşerek İran'ın Arabistan'la ilgili bölgesel konuları kapsamlı ve şeffaf şekilde görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Görüşmelerde IŞİD'in ele alınacağı kaydedildi, ancak ismi telaffuz edilmese de asıl dosyanın Yemen olacağı belirtiliyor. Bu arada Husi militanların dün Yemen'in başkenti Sana'da füze ve roket depolarının bulunduğu Tugay karargahında kontrolü ele geçirdiği belirtiliyor. Baskın sırasında ise askerlerin herhangi bir direnişle karşılaşmadıkları ifade ediliyor. Nobel ödüllü insan hakları savunucusu Tevekkül Karman, Husi milis güçlerinin Cumhurbaşkanlığı 3. Muhafız Tugay Komutanlığından 300 tank, 1200 roket atar, 500 askeri teçhizat, 400 makineli tüfek, 20 uçak savar ve 120 sırhlı askeri araca el koyduklarını iddia etti. Peki Yemen'deki son durum Yemen halkı için ne anlama geliyor? Yemen'in yarısı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Halk yıllarca savaşlara ve istikrarsızlığa göğüs germek zorunda kaldı. Ekonomi zayıflıyor ve gelecek belirsizliğini koruyor. Arap Yarımadası'nda faaliyet gösteren El-Kaide güçleri, Husi karşıtlığının yükselişte olduğu Sünni bölgelerinde yayılmak için bu durumu kullanabileceğinin altı çiziliyor siyasi analizlerde. Bu arada Körfez İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Yemen'de yaşananları meşru yönetime karşı bir darbe olarak niteledi ve Husilere güçlerini geri çekerek ele geçirdikleri silahları orduya teslim etme çağrısında bulundu. Sevgili dinleyenler, programımızın bu bölümünde her zaman olduğu gibi yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey katkıda bulunacaklar. Somali'deki saldırıya geçmeden önce Yemen'deki gelişmelerden Sayın Erdoğan'ın Afrika ziyaretinin önemine değinmek istiyoruz. Afrika Türkiye açısından oldukça önemli bir ülke. Afrika'nın önemini nereden geliyor ona bakacağız. Sayın Hocam, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar. İran ve Suudi Arabistan'ın güç mücadelesine sahne olan Yemen'de yönetim fiilen el değiştirdi. Dün itibariyle Tahran yanlısı Şii Husilerin iki kent dışında ülkenin kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor. Birinci bölümde Yemen'deki olup bitene kısaca değinmiştik. Sizinle Yemen'deki gelişmelerden hareketle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretinin detaylarına geçmek istiyorum. Bugün yalnız Yeni Şafak gazetesinde İbrahim Karagül, Yemen'de İran darbesi Türkiye ile çok ilgisi var başlıklı yazısında önemli tespitlerde bulunuyor ve oldukça kritik soruları gündeme getiriyor. Diyor ki Karagül, dilerseniz bir iki cümle okuyayım. Evet. Ondan sonra Erdoğan'ın Afrika ziyaretine geçeriz inşallah. Erdoğan Etiyopya, Somali ve Cibuti'yi ziyaret ediyor. Haritaya dikkatle bakarsanız Yemen'in tam da ziyaret programında yer alan ülkelerin karşısında yer aldığını görürsünüz. Ekliyor Karagül ve önemli sorular soruyor. Yemen'deki kavganın sebebi nedir? Türkiye, Yemen'in tam karşısında bulunan Somali'ye neden bu kadar önem veriyor? Cibuti'de neden batılı ortak donanma yer alır diyor. Peşi sıra başka bir soru daha soruyor. Lübnan'daki kavga ile Yemen'deki kavga arasında nasıl bir bağlantı vardır sorusunu soruyor. Osmanlı kadar bile bölgeyi okuyamadık diyor Karagül ve ekliyor. Harita okumayı bilmeyen bir toplumuz. Jeopolitik konusunda ise Osmanlı'dan fersah fersah geride olan bir ülkeyiz, devletiz. Osmanlı'nın bütün cephelerde kaybederken neden Yemen ve birkaç bölgede olağanüstü direnç gösterdiği bugün bile tam olarak anlaşılabilmiş değil. O dönemin kurmaylarının, istihbaratçılarının stratejik değerlendirmelerine, analizlerine baktığımızda bugün onlara ne kadar sığ kaldığımızı göreceksiniz. Çöküş halindeki iki bir devletin öngörüsü, dünyayı okuma biçimi bile bugünün Türkiye'sinin çok ilerisindeydi. Sıra gelmişken söyleyelim diyor Karagül. Bugün işte o vizyonu yakalamaya çalışan, 100 yıl sonra ilk kez jeopolitik hesaplarını öne çıkaran bir Türkiye ortaya çıktığı için dışarıdan ve içeriden bu kadar saldırı altında diyor Karagül. Bu tespitlerden sonra bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret edeceği Somali'de bir saldırı oldu. Mogadişu'da Türk heyetinin kaldığı otelin hemen karşısında bir intihar saldırısı düzenlendi. İntihar saldırganlarıyla beraber 3 kişi daha öldü. Türklerden herhangi bir vefat veyahut da yaralanma söz konusu değil. Küçük bir yaralanma olduğu ifade ediliyor. Şimdi bu saldırı İbrahim Karagül'ün altını çizdiği, 100 yıl sonra ilk kez jeopolitik hesaplarını öne çıkaran bir Türkiye yapılmış bir saldırı olarak okumak mümkün mü hocam?
Elbette. Elbette. Şu anda sözlerime Yahudi asıllı, uzun yıllar Amerika'da Dışişleri Bakanlığı yapmış Henry Kissinger'ın sözleriyle başlamak istiyorum. Kissinger 2001 o Dünya Ticaret Merkezlerine yapılan saldırıdan sonra, Amerika'nın 11 Eylül'ünden sonra artık İslam bundan sonra kendi içinde savaşmalıdır tezini ortaya atmıştım. Hı hı. Ve dikkat edilirse bugün Somali'de, Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da fiilen devlet yok. Evet. Yani kendi içerisinde çarpışan gruplar var ve birbirlerini de çok acımasızca, hiç bırakın İslami ölçüleri, insani hiçbir kural tanımadan insanlar birbirlerini boğazlıyorlar. Stratejik değerlendirmeye gelince Türkiye hakikaten son dönemlerde kendine çizilen sınırları aşmaya başladı. Yüzyılı aşkın bir süredir vazgeçtiği iddialarına sanki tekrar geri dönercesine, mesela 28 Şubat postmodern darbesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Batı Çalışma Grubu Şiribom diye bir kebapçıya varıncaya kadar fişlemişti. Aynı Deniz Kuvvetleri bugün gemileriyle birlikte Ümit Burnu'nu dolaştı. Babülmendep Boğazı'ndan Süveyş Kanalı'nı geçip Türkiye'ye döndü. Bir Afrika turu attı. Bu bir mesajdı. Somali diye bir devlet yok aslında şu anda. Şebap'la kabile, yani El-Kaide bağlantılı Şebap silahlı kuvvetleriyle oradaki bir takım kabile gruplarının çatışmaları söz konusu. Mogadişu'da Türkiye yeni bir devlet yapılanması kuruyor. Gözlerden kaçmadıysa Marmaray açılışında Japon Başbakanı ile birlikte Somali Cumhurbaşkanı da Türkiye'ye gelmişti. Yani o ziyarette aslında hem bir Türkiye'ye teşekkür, hem de Türkiye'den maddi destek götürmesi söz konusuydu. Çünkü Somali'de şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin fırınından çıkan ekmekler yeniliyor. Somali'nin sokaklarını, caddelerini, hastanelerini, yani orada insani hizmetler bakımından bir şey varsa Türkiye'den giden insanların yapmış olduğu bir takım sosyal, sağlık ve kültürel hizmetler var. Türkiye orada yeniden bir devlet yapısı oluşturmaya çalışıyor. Yemen neden önemliydi? Bugün Somali'ye biz niye bu kadar önem veriyoruz? Yani şöyle düşünelim. Türkiye'den örnek vereyim. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı kontrol ederseniz Karadeniz'e bütün kıyısı olan limanlardan çıkan gemileri siz burada kontrol edersiniz. Süveyş kanalıyla Babülmendep Boğazı'nı kontrol ederseniz bütün Uzak Doğu'dan, Çin'den, Hindistan'dan ve Arap Yarımadası'ndan çıkan gemilerin Avrupa'ya ulaşacağı en kısa rota üzerindeki ticaret yollarını siz kontrol edersiniz. Hı. Tek elinize gelir. Hı. Bugün işte Mısır'daki darbeyi düşünün. Kızıldeniz'i geçtikten sonra Hint Okyanusu'na açılabilmek için orada bir Babülmendep kıstığı vardır. Onun bir Arap Yarımadası kısmında Yemen var. Afrika boynuzunda ise Somali yer alıyor. Hı hı. Ve Türkiye uzun yıllar Yemen'i bir üs olarak kullandı. Portekiz ve İspanyol gemicilerinin oradaki Müslüman Afrika sultanlıklarına karşı tacizlerini önleyebilmek ve Hicaz bölgesini Haçlı donanmalarından koruyabilmek için orası bir üstü. Çünkü o deniz yollarını kontrol ettiğiniz zaman ana güzergahları siz teminat altına alabiliyordunuz. Ve bugün de eskiye nazaran ticaret öne çıktı. Niçin mesela şu anda Sayın Cumhurbaşkanı niçin Addis Ababa'da, Etiyopya'da? Evet. Şimdi Etiyopya son 10 yılda %9, %10 büyüyor her yıl. Ve Afrika'nın öyle bir potansiyeli var ki ham madde bakımından zengin. Nüfus kaynakları bakımından zengin ve her yıl ekonomileri %5 ile %10 arasında büyüyor. Yani siz bu yıl 100 milyon dolarlık ihracat yapmışsanız 10 yıl sonra o ülkeye 500 milyon dolarlık ihracat yapma potansiyeliniz var. 5 evet. katını arttırabilirsiniz. Ama Avrupa'yla bu böyle değil. Avrupa artık eskiden Osmanlı'ya hasta adam diyorlardı. Şimdi Avrupa yaşlı bir kıta.
Evet. Bu anlamdaki Avrupa'nın, Afrika'nın önemine geçmeden önce dilerseniz hocam bu saldırı üzerinden birazcık daha gidelim. İşaret buyurduğunuz gibi Somali'nin öneminin evet. altını çizmiştiniz. Şimdi bu saldırının direkt oradaki Türk delegelere muhatap aldığı, onlara yönelik saldırı olup olmadığı konusunda çok şey netlik yok ama bu saldırıyı sadece Şebap örgütünün yaptığına indirgemek doğru bir tespit olur mu yoksa daha uluslararası planda değerlendirilirse mesela Charlie Hebdo saldırısı da o farklı değerlendirmeleri meydana çıkarmıştı. Yani bir Gladio'dan söz edilmişti. Bu anlamda da yani bölgenin stratejik öneminden hareketle Türkiye'nin Afrika açılımından rahatsız olan başka uluslararası çevrelerin marifeti veyahut da manipülasyonu olabilir mi? Kullanılmış olabilir mi Şebap örgütü?
Elbette. Yani şimdi Türkiye'deki PKK'dan tutun da El-Kaide'nin her rengine işte Somali'deki Şebaba, Nijerya'daki Boko Haram'a ve Suriye'deki Nusra'ya varıncaya kadar şöyle düşünmek gerekiyor. Savaşmak için silaha ihtiyaç vardır. Hı hı. Paraya ihtiyaç vardır. Lojistik desteğe ihtiyaç vardır. Ve bu parayı, silahı, lojistik desteği veren kişiler bunların içerisine mutlaka kendi elemanlarını da yerleştiriyorlar. Ve orada muhtemelen o patlamayı gerçekleştiren saf bir kendine İslam adına mücadele yaptığını sanan bir militan diyelim, terörist diyelim. Fakat onun bugün olması, Tayyip Erdoğan'ın tam da Etiyopya'da konuşurken bu işi yapmaları ve yarın Somali'ye geçecek o bir mesajdır. Yani gelmedi. Bunlar öyle tesadüfen patlatılmış şeyler değildir. Hı-hı. Yani onu patlatan kişi bunu bilmez. Hı-hı. Onu oraya sevk eden o üst örgütün aklı. Üst aklı bunu yapar. Hı-hı. Ve onu yapan kişi kendi çapında çok saf yani eylem yaptığını Hı-hı. düşünür. Bu nedenle yani bizim Kobani hadiselerinden tutun da dünyadaki bir takım o stratejik noktalarda gelişen hadiseler öyle üç tane teröristin hadi karar verelim bugün de şurada bomba patlatalım dediği bir şey değildir. Bunların hepsinin bölgesel ve uluslararası evet. destekçileri ve onların zamanlamasını düğmeye basma saatini belirleyen bir üst aklı mutlaka evet. var.
Şimdi Afrika'nın önemi bağlamında Afrika'yı konuşacak olursak yani bugün internette şöyle bir bakarken Le Monde gazetesinde Afrika'nın önemine ilişkin enteresan tespitler var. Birkaçını paylaşalım hem dinleyenlerimizle hem sizinle. Afrika açlık ve iç savaşlardan ibaret değil başlığıyla verilmiş enteresan şeyler var. Şöyle diyor, örneğin 2050 yılında dünya nüfusunun %25'in Afrika'da yaşayacağı öngörülüyor. Ayrıca bugün her iki Afrikalıdan biri artık yöneticilerini seçimle belirliyormuş. Afrika'da bazı ülkelerde kadın yöneticilerin ve milletvekillerinin oranı Avrupa ülkelerini bile geride bırakmış. Ruanda örneği gösteriliyor. Ruanda'da milletvekillerinin %65'i kadınlardan oluşuyor. Yine bugün Fransa'da bu oran sadece %27. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise sadece %18'miş. Kenya'nın gayri milli safi hasılasının %30'unun cep telefonu ticaretinden elde edilmesi ise bu alanda bir dünya rekoru olarak kayıtlara geçmiş. Dünya maden rezervlerinin 1/3 Afrika'da bulunuyormuş. Yine istatistiklere göre 25 Afrika ülkesi 2015 yılında %6'dan %13'e kadar büyüme kaydedecek. Enteresan şey yani.
Son söylediğiniz rakamlara katılıyorum. Yani %6'dan %13'e kadar hızla büyümesi doğru. Fakat o Fransız gazetecinin vermiş olduğu rakamların şöyle bir makyaj kısmı var. O makyajı kaldırdığınızda gerçek şu. Afrika'da hala mevcut yönetimler ya misyonerler tarafından Hristiyanlaştırılmış, dolaylı veya dolaysız Fransız, İngiliz veya Amerikan büyükelçilerinin yönlendirmesiyle icraat yapan kişiler değilse şeytanlaştırılarak yerlerinden yurtlarından edilen insanlardır. Yani şu anda Afrika'da Kaddafi birazcık işte Fransa'ya ve Batı sömürgesine karşı direnenlere destek verdi. Akıbetinin ne olduğunu gördük. Yani şu anda Fransızlar, İngilizler, Batılılar bir Afrika liderini övüyorsa bilin ki onların isteklerine cevap veren bir takım yönetim şekli benimsiyor diye. Kenya örneğini vereyim. Kenya Afrika'nın en çok çay üreten ülkesi. Fakat çay plantasyonlarının tamamına yakını İngilizlere aittir. Ve Kenyalılar orada eskilerin deyimiyle ırgat olarak çalışırlar. Ve piyasada 1 dolarsa orada 2 dolar verir İngilizler. Orada çalışmak bir ayrıcalıktır Kenya halkı için. O kadardır yani.
Afrika faslını kapatalım hocam. Evet. Başka ifadeniz yoksa.
İşte bu Yemen'le ilgili de. Evet. Yemen'de malumunuz şöyle bir durum söz konusu. 1950'de 4.3 milyon olan Yemen nüfusu bugün 24 milyona çıkmış. Ve nüfusun %46'sı 15 yaşın altında. Ve o bölgede yaklaşık 35-40'lık Zeydi, Şii ve İran'ın şu anda manipüle edebileceği, desteklediği bir grup var. Ve daha büyük, 3/2'lik yani %60-65'lik bir grup Sünni idi. Fakat bu Sünni kesim kendi içerisinde ana iskeleti El-Kaide olarak nitelendirildiği için şimdi orada da farklılıklar var. Şu anda petrol ve gaz bölgelerini Mağrib bölgesi diyoruz. Orada Sünni aşiretler var. El-Kaide ile bağ yok. Ve Suudi Arabistan oraya tam destek veriyor. Yani Yemen'de bir Suudi Arabistan'ın desteklediği petrol ve gaz bölgelerini elinde tutan ağır silahlarla donanmış bir Suudi Arabistan sınırına da yakın bir bölge var. İki, kaidecilerin kontrol ettiği bir bölge var. Ve artık ana başkente dahil olmak üzere bütün ana eksenleri kontrol eden İran destekli Zeydi Husiler var.
Evet, bir de belki burada Sünniler bağlamında altı çizilmesi gereken şey, birinci bölümde onu ifade etmiştik. İşte tüm Orta Doğu'da şeytanlaştırılmaya çalışılan İhvan-ı Müslim'in çizgisindeki İslah hareketi var ki Sünnilerin orada kaybetmesindeki en önemli etken işte bu Körfez ülkelerinin oradaki çevirdikleri dolaplardan kaynaklanıyor.
Yani Yemen'i daha biz çok konuşuruz. Bu hamur çok su kaldırır. İleriki haftalarda Yemen'le ilgili tıpkı Lübnan Hizbullah'ın da olduğu gibi Yemen Husiler'de İran'ın desteğindedir ve İran çok bu konularda stratejik oynuyor. Savaşı kendi ülkesinde değil, işte Arap Yarımadası'nın bir ucunda Yemen'de, Orta Doğu bizim güneyimizde de Lübnan'da Hizbullah aracılığıyla yapıyor.
Yemen'deki gelişmelerden tabii ilk etapta en çok etkilenecek ülkelerin başında da Suudi Arabistan'ın geldiğini ifade edelim. Birkaç konumuz var hocam, değineceğimiz vakitimiz de azalıyor. Davos 45. toplantısını, zirvesini gerçekleştiriyor. Erdoğan'ın 6 yıl önce bir daha gelmem dediği Davos'ta 6 yıl sonra ilk kez başbakan düzeyinde Türkiye temsil ediyor. Erdoğan dediğini yaptığı 6 yıl boyunca zirveye katılmadı. Dilerseniz Davutoğlu'nun katılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 6 yıl sonra Türkiye'nin başbakan düzeyinde katılması belki peşi sırada Davos ne anlam ifade ediyor?
Şöyle, İsviçre'nin Davos şehri bizim Hakkari gibi dağlık bir yer. Fakat Avrupalılar işte bakın savaşın olmadığı, güven ikliminin olduğu bir yerde neler olabileceğini ve savaşın da nelere mal olabileceğini görme açısından İsviçre'nin Davos şehri yani dağlık, ekilebilir arazisi olmayan, sanayisi olmayan bir yer ama adamlar Dünya Ticari Ekonomi Forumu'nu her yıl işte bu Ocak ayının sonlarında topluyorlar. Dünya ekonomisinin patronları diyelim. Devlet ve şirketler bazında oraya geliyorlar ve geçmiş yılın bir değerlendirmesini ve gelecek yılın bir perspektifini çiziyorlar. Şimdi Türkiye'nin G20'nin dönem başkanı olması ve dünyanın en büyük 16-17. Ekonomisi olması hesabıyla böyle bir platforma uzun süre katılmaması aslında beklenemezdi. Ancak Erdoğan'ın da geri vitesi olmayan bir lider olduğunu bildiğimiz için biraz da Karadenizliliği sebebiyle gelmem dedi ve gitmedi. Ve şu anda Başbakan Davutoğlu olunca dolayısıyla da Türkiye böyle bir platformda olması gerekiyor. Yani normal şartlarda yani bu büyük ekonomi yapısıyla birlikte. Davutoğlu orada çok güzel bir mesaj verdi. Yani hep kendi cebimize değil biraz da insanlığın hayrına. Başta Afrika olmak üzere diğer insani yardım hareketlerine destek verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. İşte Afrika'da insanlar bir dilim ekmeğe muhtaçken habire insanlara silah satılıyor. Yani parasını hı-hı. silahlara veriyor bu ülkeler. Hı-hı. Yani biz Davos'ta Davutoğlu'nun vermiş olduğu mesaj, yani ekonomik refahı arttırmaya hep odaklanıyoruz ama biraz da alttaki fakir fukaranın halini anlamaya odaklanması konusuna dikkat çekti.
Evet. Şimdi bir başka gelişme var. Yunanistan'da bu hafta seçimlere gidiliyor. Ekonomik krizin vurduğu bir ülke ve Avrupa Birliği tarafından da yakından takip edilen bir seçim. Sonucu merak ediliyor. Gerçi anketlerden ortaya çıktığı kadarıyla aşırı sol radikal parti olarak adlandıran Syriza'nın önde gittiği ifade ediliyor. Yine İspanya'da da aynı şekilde Podemos gibi sol radikal bir örgüt orada önde gidiyor. İspanya'da yakında yapılacak olan seçimlerde. Yunanistan'daki seçimin sonuçları, muhtemel sonuçları, Syriza'nın önderliğinde ve hele tek başına iktidar olması halinde nasıl bir tablo ortaya çıkar uluslararası ilişkiler bağlamında, özellikle Yunanistan-Avrupa Birliği ilişkileri ve Türkiye-Yunanistan ilişkileri bağlamında neler bizi bekliyor?
Şimdi yazı gelirse Yunanistan kaybeder. Tura gelirse de Yunanistan kazanamaz.
Evet.
Yani sonuçta Yunanistan'ın şöyle bir özelliği var. Hı-hı. Avrupa Birliği'ne 80'lerin başında girdikten sonra Avrupa Birliği fonlarından devasa miktarda paralar aldı. Ve bu paraları Yunanistan'ın kalkınmasında değil, çok kötü bir şekilde çarçur ettiler. Ve tamamen bir refah toplumu oluştu ama üretime dayalı olmayan bir refah toplumu. Ve geçtiğimiz son 5-6 yıl içerisinde artık Avrupa Birliği kredilerin geri ödemesini isteyince de acı gerçek ortaya çıktı. Avrupa Birliği ile ilgili şunu ifade etmek istiyorum ben. Avrupa'da iki tane devlet grubu var. Biri güneyin haramzadeleri. Yani evet. Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz, bunlar Akdeniz memleketleri. Yemeği, içmeyi, eğlenceyi severler. Hı hı. Çalışmakla da çok fazla işleri olmaz. Hı hı. Ama bir de Anglo-Saksonlar vardır. İşte Almanya'nın başını çektiği. Bunlar ise disiplinirler, üretirler. Hala Almanya ekonomisi fazla veren bir ülke ve lokomotifidir. Şimdi bir tarafta üreten, zenginleyen kuzeyli blok var. Bir de güneyde de hep kuzeyin verdiği kredileri çarçur eden bir grup var. Artık Almanya işte burada geçtiğimiz son 4-5 yıl içerisinde frene bastı. Dedi ki kemerleri sıkacaksınız. Daha az para harcayacaksınız. İş yapmayan bankamatik memurlarını işten atacaksınız. İşte maaşları belli bir düzeye çekeceksiniz. IMF'nin bize işte 10 yıl önce vermiş olduğu direktifler gibi direktifler vermeye başladı. Halk ise bundan hoşnut olmuyor. Dolayısıyla eski günleri özlüyorlar. Yani diyorlar ki biz 10 yıl önce daha iyiydik. 20 yıl önce daha iyiydik. Dolayısıyla bu iki şeyi ortada çıkarıyor. Marjinal ya aşırı sağ ya ırkçılığı veya işte solu biraz ön plana çıkarıyor. Ve dikkat edin, bundan sonra İtalya'da, İspanya'da, Portekiz'de, Yunanistan'da bütün seçimlerde aşırı uçlara kaymalar çoğalacak. Bu merkez partiler erimeye yüz tutacak. Çünkü her geçen yıl durum biraz daha kötüye gidiyor. Yani kötüye gidiyor dediğimiz Afrika gibi açlık falan değil ama insanlar bakıyorlar 5 yıl önceye göre, 10 yıl önceye göre
hayat standartları oldukça geriliyor.
Daha da geriliyor. Hı-hı. Yani emekli maaşıyla alabildikleri daha az. Eskiden daha rahat tatil yapabiliyorlardı. Şimdi artık yani sürekli bir şeylerden kısma
evet.
zorunluluğu geliyor. Çünkü nüfus yaşlanıyor, genç nüfus yok, yeni üretim yok. Yani bir dinamizm olmayınca da durum böyle oluyor. Bir de son olarak bu Lahey ile ilgili bir konu vardı.
Ha, evet.
Süremiz ne kadar var?
Son iki dakikamız malum işte Uluslararası Ceza Mahkemesi muhtemel savaş suçları için İsrail'e bir ön soruşturma açtı, inceleme. Filistin topraklarında işlenen muhtemel savaş suçlarını kapsayacağı belirtiliyor. İyi hatırladınız. Bu ön soruşturma raporu ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreçte neler yaşanabilir?
Şimdi Hollanda'nın Lahey şehrinde bu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ne işlere baktığından kısaca bahsedeyim. Bu 1998'de Roma'da kurulmuş bir mahkeme. Deniyor ki 60 ülke bunu kabul ederse devreye girer ve 2002 yılında 60 ülkeyi bulmuş ve savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarını kapsıyor. Yani ceza mahkemesi devletleri suçlamıyor. Mesela şimdi diyelim ki Ermeni soykırımı diyor, Türkiye Cumhuriyeti devletini suçluyor. Böyle değil bu. Sadece kişileri, yani diyelim ki Srebrenica'da Sırp kasabını oturtturuyor, yargılıyor.
Evet.
Fakat burada bir ironik durum var. Onu belirterek programımızı bitirmek istiyorum. Amerika önceden böyle bir mahkemenin kurulmasını şiddetle savunurken 2002 yılından itibaren bu mahkemenin karşısına çıkıyor. Sebebi de şu, diyor ki Amerikan askeri personelini koruma yasası diye bir yasa çıkarıyor. Diyor ki dünyanın hiçbir yerinde bu mahkeme Amerikan askerlerinin işlemiş olduğu suçtan dolayı Amerika yargılayamaz. Bunun için de ülkelerle karşılıklı ikili anlaşmalar yapıyor. Diyor ki siz bu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin şeylerini kabul ediyorsanız bir şey daha kabul edeceksiniz. Amerikan askerlerinin dokunulmazlığını. Aksi takdirde size ambargo uygularım diyor. Ve Amerika şu anda dünyadaki birçok ülkeye askeri ambargo uyguluyor. Yani diyor ki adalet uygulansın ama diyor.
Bana dokunma.
Benim askerlerimin yapmış olduğu suçlara dokunamazsınız.
Benim adaletsizliğimi sorgulama.
Şimdi Amerika bunu istiyorsa İsrail'e ne kadar dokunulacağını bu bilgileri vermemin sebebi şu. Yani o mahkeme hangi kararı alırsa alsın İsrail'in böyle bir kararı tanıması diye bir şey söz konusu değil. 51 günde işte 2000
ama yani muhtemel bir sonuç çıkarsa atıyorum Netanyahu'nun bir Avrupa ülkesine veyahut da çıkma problemi
i̇şte
ortaya çıkacak.
Problem şu, ülkeleri değil kişileri yargıladığı için diyelim ki orada yargılanıp cezaya çarptırılan bir siyasi lider dünyada bunu kabul eden, imza atan, diyelim ki Türkiye bunu kabul etmiş. Türkiye'ye geldiği zaman derders edip yakalanabiliyor. İşte mesela Ömer el-Beşir bunlardan biri, Sudan devlet başkanı. Ve işin garibi bugüne kadar yargılayıp cezalandırdıkları ülkeler ve liderleri Demokratik Kongo, Uganda, Sudan, Orta Afrika ve Kenya.
Evet.
Yani dokunabildikleri de Afrika'nın gariban ülkelerinin diktatörleri.
Evet.
Hala batıdan kalantör dediğimiz ülkelerin savaş suçlarıyla ilgili çok da fazla bir şey maalesef yapılamadı bugüne kadar.
Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli dinleyenler, Bir Dünya Gündemi programımızın daha böylelikle nihayete erdirmiş bulunuyoruz. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle bendeniz Beytullah Demircioğlu ve Sayın Halil Kurt Bey ile programımızı nihayete erdirmiş bulunuyoruz. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun efendim.
Hayırlı akşamlar.